Ayrım 21. Sayfa 243. Bölüm 18. Moskova. İnsan başarısız oldu mu bahaneler aramaya bulamazsa üretmeye başlar. Komplo teorileri kurgular, ayağını kaydıranlara, kazık atanlara, olmadığı uygunsuz koşullara suç atar. Bir an Brüksel'e dönerken İstanbul hezimetine kimin neyin sebep olduğunu muhasebesini yaptı. Sorumlu aradı, bahane yaratmaya çalıştı, bulamadı. Ve acı gerçeği kendine itiraf etti. Hazır değilmişim, yapamadım. Ve cümleyi şöyle tamamladı. Şimdi daha iyisini yapmam lazım. İlk sığınağı kitap oldu. Nasıl Kıbrıs harekatından bir yıl sonra 30 sıcak günün hikayesini yazdıysa, şimdi de 12 Eylül harekatından 3 yıl sonra darbenin perde arkasını kaleme alacaktı. 1983'te seçimler yapılıp askeri yönetim yerini sivillere bırakır bırakmaz kolları sıvadı. Kenan Evren'le de görüşerek 12 Eylül harekatının nasıl hazırlandığını araştırdı ve 12 Eylül saat 4.00 kitabını hazırladı. Müdahale ile ilgili bazı bilinmeyenleri ilk kez deşifre eden kitap 12 Eylül 1984 günü darbenin 3. yıl dönümünde milliyete tefrika edilmeye başlandı. İşte yeniden sevdiği işi araştırmaya, haberciliğe, muhabirliğe dönmüş, yönetemediği gazetesinin manşetine yerleşmişti. Ama o günlerde daha büyük bir atılımın arifesindeydi. 1982 sonunda dışişlerinden bir telefon aldı. Dışişleri Bakanı İlker Türkmen, Moskova'ya resmi bir ziyaret yapacaktı. Heyette bazı gazeteciler de olacaktı. Kendisi de isterse katılabilecekti. Bir an heyecanla kabul etti bu teklifi. Sovyetleri hiç görmemişti. Hele Brüksel'de düşman kamp, NATO'nun kalbine görev yapan bir gazeteci için son derece ilginç bir deneyim olacaktı bu. NATO yetkililerin briefinglerinde hep korku ülkesi olarak anlatılan Rusya'yı ilk kez kendi gözleriyle görecekti. Moskova'ya önceden gittim. Türk bakanı karşılamaya hazırlanan Sovyet yetkilileriyle görüştü. Türkmen temaslarına başlayacağı gün, Milliyet'te bir andın Brejnev'den sonra Rusya başlıklı bir yazı dizisinin duyurusu vardı. Ama o dizide yazmadığı çok ilginç bir teklif aldı. Sovyet hariciyesinde Türkiye, Irak, Hindistan, Kıbrıs masasına bakan Safrancuk adında kısa boylu şişman bir bürokrat bir anda sizi dikkatle izliyoruz dedi. Bir anda önce bunu dayısı Mahmut Dikerdem'in komünistliğine bağladı ama sohbet ilerledikçe öyle olmadığını anladı. Resim. Mehmet Ali bir andın Kremlin Palas önünde Moskova'da Kızıl Meydan'da çekilmiş bir fotoğrafı. Üzerinde kalın bir mont var. Niye daha sık gelmiyorsunuz diye soruyor Sovyet yetkilisi. Ülkenize girmek kolay kolay mı diye sorarak cevapladı bir an. Bana çok giriş çıkışlı vize verin. Sık gelip gideyim. Hiç ummadığı bir cevap aldı. Siz yarın bir daha uğrayın, konuşalım. Ertesi günkü konuşma daha da ilginçti. Safrancuk, size çok giriş çıkışlı vize veremem. Çünkü bizim bir kuralımız var. Ancak oturma izni olanlara bu vizeyi verebiliyoruz ama eğer burada bir büro açarsanız o zaman oturma izni de vize alabilirsiniz. Bir anda gözleri parladı. Sovyetlerde büro açar ilk Türk gazetecisi olmak, Brüksel'de çalışırken Moskova'ya kanca atmak, bambaşka bir coğrafyadan haber yazmak fikri anında kanına girmişti. Döner dönmez gazetenin yeni yayın yönetmeni Çetin Emeç'e konuyu açtı. Emeç haber kokusundan çok iyi anlayan, yeniliklere açık bir yöneticiydi. Vallahi çok iyi fikir dedi, projeye onay verdi ve Milliyet Türk basının ilk Moskova bürosunu 1984 yılında açtı. Artık bir andın Moskova'da 450 dolar aylıkla kiralanan küçük bir dairesi vardı. Oranın penceresinden dünyanın öbür tarafını da görebilecekti. Brüksel'den gelip Milliyet'in Moskova muhabiri olarak Rus başkentinde indiği tuhaf bir tedirginlik hissetti. Yıllarca Batı'da yaşamanın olaylara ve Moskova'ya karşıdan bakmanın yarattığı ön yargıyla sürekli izlendiğini, takip edildiğini, telefondan dinlendiğini düşünüyor, rahatsız oluyordu. Vladimir adlı bir taksiciyle anlaşmıştı. Resmi yetkililer dışında sadece onunla konuşabiliyordu ama ne adamın yabancı dili vardı ne bir anda Rusçası. Sokaktaki adamla sohbet ise neredeyse imkansızdı. Her iş rüşvetle yürüyordu. Bir seferinde uçağa yetişmek için 5 dolar önerdiği can kurtaran onu araçtaki yaralıyla birlikte havaalanına götürünce bu kadarına pes demişti. İlk elden Kremlin kulislerine dalamasa da Sovyetleri daha yakından keşfetmeye başladı. Batı'nın gözünde büyüttüğü dev yakından bakınca hiç de o kadar korkutucu görünmüyordu. Üstelik gündelik hayat Batı standartlarından kat be kat geriydi. Bir an Washington'da büyük saldırgan olarak resmedilen Moskova'nın aslında saldırgan Batı karşısında kendini savunmaya çalıştığını fark etti. Brüksel'e döndüğünde kendini Batılı meslektaşlarına kıyasla daha çok donanımlı ve ayrıcalıklı hissediyordu. Katıldığı briefinglerde konu Sovyetler Birliği'ne geldiğinde ayağa kalkıp itiraz ediyor, öyle diyorsunuz ama. Geçen hafta Moskova'daki briefingde Rus yetkililer şu bilgiyi vermişti diyerek dikkat çekip hayret uyandırıyordu. Aynı soruları hem NATO'nun hem Varşova Paktı'nın başkomutanlarına sorup aldığı cevaplarla sadece Milliyet'te manşet değil dünya basınına haber alıyordu. Rusya'da çok yakında bir şeylerin değişeceğine dair öngörüsü ve girişkenliği sayesinde Türkiye'den sonra Avrupa'da da fark yaratmayı bilmiş, farkını ortaya koyabilmişti. O sağlam öngörünün büyük şansla birleşmesiyle yepyeni bir fırsat yakaladı bir anda. Moskova bürosu 1984 sonunda açılmıştı. Sadece 3 ay sonra 1985 Mart'ında Gorbaçov Kremlin'e yerleşti ve Rus tarihinin en büyük değişim süreçlerinden biri başladı. Bütün dünyanın gözünün Moskova'ya çevrildiği anda Brandt orada bürosundaydı. Oradaki performans sayesinde milliyetin büyük rakibi Hürriyet de harekete geçirecek ve Hürriyet'in Ankara temsilcisi Ertuğrul Özkök de çok kısa bir süre Moskova'da büro açarak başına geçecekti. Brandt Özkök dostluğu orada başlayacak ve iki rakip dost oradaki kariyerlerinin en parlak işlerine birlikte imza atacaklardı. İşin asıl hayret verici bölümü Brandt Moskova bürosunu yönetirken eşinin Brüksel'de NATO'da çalışıyor olmasıydı. Pek kimseye inandırıcı gelmeyen bir görev bölümüydü bu. Çokları Brandt'ların NATO Varşova görev bölümünde soğuk savaş dönemine özgü bir casusluk kokusu alıyordu. Çift taraflı çalıştıklarından söz ediliyordu. Brandt ise casusluk şöyle dursun, eşinin iş disiplini gereği arşivdeki eski belgelere bile göz atmasına izin vermediğini söylüyor bugün. Ama o günlerde bir casusluk teklifi aldığını gizlemiyor. Teklif Ruslar ya da Amerikalılardan değil, İngilizlerden gelmiş. Brüksel'de arada bir gelip kahve içme bahanesiyle Türkiye ile ilgili bilgiler soran bir İngiliz diplomat, 1982 Falkland Savaşı'ndan sonra Brandt'a savaş bölgesine gitmesini önermiş. Brandt heyecanlanmış tabii. İsterseniz savaşı Arjantin tarafından da gözleyebilirsiniz demiş İngiliz diplomat. İngilizlerin savaşçıkları ülkeye muhabir davet etmesinden işkillenen Brandt, orası zor, hem çok pahalı olur deyince İngiliz bütün masrafları biz ödeyeceğiz karşılığında vermiş. Gazetenizin ve sizin çok müreffeh durumda olmadığınızı biliyoruz. Siz hem imkan hem de güvenlik sağlarız. İzlenimlerinizi bizimle de paylaşırsanız mutluluk duyarız demiş. Brandt İngilizlerin muhabir değil muhabir peşinde olduklarını o zaman aymış. Teklifi reddetmiş ama bir gün sonra Brüksel'de bir gazeteci Arjantin tarafında savaşı izlemek üzere Falkland'a gidişini ilgiyle izlemiş. Özellikle 12 Eylül darbesi ve Moskova açılımından sonra Batı basının da ilgisini çekmişti. Ne zaman Türkiye ile ilgili bir konu olsa ona sorup görüş alıyorlardı. Brandt 20 yıldır dinlediği BBC'nin kendisine ne kadar büyük katkı yaptığını fark ediyordu. Haberi tüm unsurlarıyla objektif olarak en kısa ve vurucu haliyle vermeyi öğrenmişti İngiliz radyosundan. Düzenli haber verdiği BBC, Almanya'nın sesi, Köln radyosu gibi bir radyo istasyonlarına sadece para değil deneyim de kazanmıştı. Onların istediği gibi haberi özetleyen vurucu sözcüğü, manşetlik lafı, etkileyici sloganı bulma, es vererek vurgular yaparak önemli sözcüklerin üzerine basarak konuşma, konuşur gibi yazma tecrübesi edilmişti. En önemlisi karmakarışık konuları sokaktaki adamın anlayacağı kadar basitleştirmeyi, derli toplu ifade edebilmeyi, 10 saatlik bir konferansın özünü birkaç dakikada özetleyebilmeyi öğrenmişti. Bu bilgiyle televizyon için çok değerli bir tecrübe biriktirdiğinin farkında değildi. Yine sezgileri iki önemli gelişmenin sinyalini veriyordu ona. 1-12 Eylül'de içe kapanan Türkiye'nin özel iktidarıyla birlikte pencerelerini daha çok dışa açacağı, dünya ile ilgilenmeye başlayacağı tahminiydi. Öbürü ise medyanın geleceğinden televizyonda olduğu gözleri. BBC'de Panorama'yı CBS'de 60 minisi izledikçe TRT için bunlar gibi bir program yapabileceğini düşünmeye başlamıştı. Aslında 1981'de TRT'de Ali Kırca ile Altan Aşar'ın yaptığı Yurttan Dünyadan programı için Brüksel'den dış politika notları hazırlayarak televizyona bir adım atmış ancak haberleri askerin sansürüne takılınca bu girişim yarım kalmıştı. Şimdi askerin yönetimden çekilmesinden, Türkiye'nin yeniden parlamenter rejime dönmesinden sonra yeni fırsatların doğabileceğini hissediyordu. Bu hisle harekete geçti. Türkiye'ye geldiğinde Brüksel'den arkadaşı Zeynep Göğüş'ün babası TRT Yönetim Kurulu üyesi Ali İhsan Göğüş'le buluştu. Onun hakkındaki projeyi açtı. BBC'deki Panorama benzeri bir program olacak, ayda bir yayınlanacak ve seyirci Avrupa'da olup bitenleri dünyada gündemden anlatacaktı. İçinde telefon bağlantıları, özel röportajlar vesaire de yer alacaktı. Göğüş neden olmasın dedi ve teklifi TRT yönetimine iletmeye söz verdi. Aradan aylar geçti. Brandt teklifinin bir çekmecede unutulduğunu düşünmeye başlamışken Ankara'dan bir davet aldı. TRT Genel Müdürü Tunca Toskay kendisini bekliyordu. 1985 Temmuz'unda herkes tatile giderken o Ankara'ya gelip TRT Genel Müdürlüğü binasına girdi. Kapıda asker bekliyordu. Binanın duvarları Brandt'a İngiltere'deki hastanesini anlattı. Sigara dumanı altındaki odalarda bolca çay içiliyordu. O gün girdiği bu devlet dairesinde onu hayatının en büyük fırsatı ve hayatının en büyük darbesi bekliyordu. Bölüm 19, 32. gün. Üniversiteye girmek yanlış karardı. Milliyete girmek doğru. Brüksel'e gitmek doğru karardı. Milliyeti yönetici olmak yanlış. Gazeteciliğe dönmek doğru karardı. TRT'de program yapmak bunu ölçemiyordu Brandt. Daha doğrusu mesleki hırsları aklının sınırlarını zorluyordu çoğu zaman ve bazen ona başarının kapılarını açıyordu, bazen bozgunun yollarını deşiyordu. TRT hangisi olacaktı acaba? Doğru cevap ikisi birdendi ve o Temmuz sıcağında TRT Genel Müdürlüğü odasına girerken henüz bunu bilmiyordu. Tunca Toskay ile görüşmesi kısa sürdü. Gitmeden Türk İslam Sentezcisi, MHP'li diye bildiği Toskay teklifinin kabul edildiğini söylemiş, onu haber dairesi başkanı Ülkü Korener'e yönlendirmişti. Brandt inanamıyordu. Bir süredir düşlediği şey gerçek olmuş, yıllardır özlenerek baktığı o sihirli kurtta kendisine bir yer bulmuştu. Ama nasıl yapacaktı, becerebilecek miydi? Bu soruyu aklına bile getirmemişti, tıpkı milliyetin başına geçerken olduğu gibi. O sadece yapmak istiyordu. Güçlü bir istek ve özgüven her zorluğu aşar diye düşünüyordu. Ülkü Koronel ile konuşurken onu bütün sorulardan kurtaracak isim girdi içeri. İşte Ali Kırca da geldi. Programı birlikte oluşturacaksınız dedi Koronel. Sonraki çeyrek asırda sırasıyla yapım ortağı, arkadaş ve rakip olacak iki ismin tanışma sahnesiydi bu. Daha önce Ali Kırca'nın programına katkı verdiği için bu işbirliğine sevindi Bülent. Haberin dilinden anlayan biriyle çalışacak, bir anlamda televizyon stajını onun yanında yapacaktı. O toplantıda Bülent programı ancak Brüksel'den yapabileceğini söyledi. Bu kabul edildi. Brüksel'de ayda bir gün stüdyo ayarlanacak, çekim orada yapılacak, görüntüler Eurovision'dan sağlanacaktı. Yönetmenliğini Musa Çözen'in, montajı Talip Korkmaz'ın, koordinasyonu Selma Yeşilbağ'ın yapması kararlaştırdı. Bu isimler henüz bir anda yabancıydı. Eylül'de yayına başlama kararı verildi. Program her ayın ilk salı gecesi 20.45'te yayınlanacaktı. Sonra programa bir isim düşündüler. Vurucu, akılda kalıcı bir isim olmalıydı. Ayın 31 gününde yaşananlarını anlatacağımıza göre 32. gün diyelim önerisini attı ortaya bir an. Ali Kırca harika dedi. Rakamlı isimler akılda kalır ve tutar genelde. Türk televizyon tarihinin başarılı ve uzun süreli programlarından birinin adı böylece koyuldu. Program ileride haftalık forma girdiği halde artık markalaşan ismi 32. gün olarak kalacaktı. Bülent görüşmeden çıktığında büyük ölçüde rahatlamıştı. Kendini emin ellerde hissediyordu. Ankara'dan doğru sahile uçtu. Semih Sohtori'nin teknesine binip eşi ve dostlarıyla mavi yolculuğa çıktı. Ancak teknede sürekli programı düşünmeye, düşündükçe paniklemeye başladı. Tatili hem kendisine hem teknedekilere zehir etti. TRT'deki görüşmede haber kovalamakla, röportaj yapmakla, metin yazmakla işinin bitmeyeceğini anlamıştım. Stüdyo kiralanacak, kameralar kurulacak, anonslar çekilecekti. Bunların ne anlama geldiğini bile bilmiyordum. Televizyondan anlamazdı. Eğitimini almamıştı. Teknik donanımını, prodüksiyon tecrübesi yoktu. Birkaç çekim dışında kamera karşısında geçmemişti. Çekim, kayıt, kaset, rejim, montaj nedir bilmezdi. Cahil cesaretini anlamadığı bir işe kalkışmıştı. Bunca deneyimsizlikle bu işin altından nasıl kalkacaktı? Nasıl yapacağımı bilemiyorum dedi Cemre'ye. Cemre alışmıştı bu paniğe. Niye girdin de rahatınızı bozdun o zaman? Hadi ayıkla pirinci taşını şimdi dedi. Ama bir kez hedefe kilitlenip yaydan çıktı mı eşini engelleyemeyeceğini biliyordu. Yeni bir oyuncağı vardı artık ve evde uzun süre ondan başka bir şey konuşulmayacaktı. Karaya çıktılar. Kuşadası'ndaki yazlığa gittiler. Bir an bu kez de jenerik müziğine takmıştı kafayı. Karaya çıktılar. Kuşadası'ndaki yazlığa gittiler. Dinler dinlemez programı çağrıştıracak bir müzik arıyordu. Aradığı müziği ailenin müzik otoritesi kayınbiraderi Ömer Karacan bulup getirdi. War of the Worlds adlı bir filmin müziğiydi bu. Ömer filminden bahsedip müziği mırıldanmaya çalışıyordu ki mucizevi bir şey oldu. Susun diye bağırdı Ömer. İşte şu çalan müzik bahsettiğim. Birden yerinden fırladı bir anda peşinden. Komşunun çitini aşıp müziğin geldiği eve doğru koşturdular. İçeri dalıp ev sahibine durumu izah ettiler. Pick-up'ın sesi açıldı, parça dinlendi, beğenildi. Bu tesadüf ilahi bir mesaj olduğuna hükmedildi. 32. günün efsanevi jenerik müziği işte böyle seçildi. Bir an Brüksel'e döner dönmez televizyonun karşısına geçti. Büyük bir iştahla Avrupa'nın en iyi haber programlarını seyretmeye başladı. Hangi konuları seçiyor, nasıl sunuyor, nasıl işliyorlar, nasıl metin yazıyor, görüntüyle metnin uyumunu nasıl sağlıyorlar, kimi konuk alıyor, ne tür sorular sorup, nasıl grafikler kullanıyorlar, hepsini inceledi. Müziği verip ilk jeneriği ısmarladı. Kendine yardımcı olması için Brüksel'de görev yapan gazeteci Emre Aygen'le anlaştı. Stüdyo ayarladı. Ama bunlar hiç de kolay olmadı. O güne dek kendi başına aklına koyduğunu dilediği gibi yapmaya alışmıştı. Oysa şimdi bir devlet kurumuyla ve onun kurallarıyla çalışacaktı. Bunun ne demek olduğunu daha ilk adımda fark etti. Çekimler Belçika Televizyonu stüdyosunda yapılacaktı. Prodüktör olarak da bir İranlıyı vermişlerdi. Bir an prodüktörüyle tanışmaya gittiğinde adamın adının Yezidyan olduğunu öğrendi. Asıl onun dünyanın dört yanında Türk diplomatlara karşı düzenlediği suikastlerin acısı tazeydi. Bir an bu ortamda devlet televizyonunun Belçika'da bir Ermeni prodüktörle çalışıyor olmasının skandal olacağını düşündü. Belçika televizyonuna gidip biz bu adamla çalışamayız, adam Ermeni aslında dedi. Belçikalılar buna bir anlam veremedi ama peki diye prodüktörü değiştirdiler. Yezidyan yerine Nemrut bir Belçikalı verdiler. Bülent odasına kapanıp konuları seçti. İçeriği sapladı. Haberleri derledi. Oturup yazmaya başladı. Ancak yazarken görüntülerden iyi bir haberdi. Sık sık Ankara'yı arayıp Ali Kırca'ya soruyor. Kırca ise sen metinleri yaz, buraya yolla, gerisini bana bırak diyordu. Nihayet çekim günü kapıya dayandı. Ali Kırca Brüksel'e geldi. Yanında kendi tabiriyle kömür gibi bir herif vardı. Kırşehir şivesiyle konuşan, kendisine sürekli babacım diye hitap eden, dil bilmeden Belçikalılarla diyaloğa giren bu adamın programın yönetmeni olduğunu öğrenince Ali Kırca'ya tuhaf tuhaf baktı. Nereden buldun bunu? Başka biri yok muydu diye sordu. Ali Kırca sen onu bilmezsin, bomba gibi adamdır karşılığını verdi. O gün bir an bir şeye benzetemediği Musa Çözen 10 yıl boyunca 32. günün rejideki beyni programın aralıksız en uzun süre çalışan ismi ve sonraları da Türkiye'nin efsaneleşen televizyon yönetmeni olacaktı. Ekranda Mehmet Ali Brandt, yapımda Ali Kırca, rejide Musa Çözen, karargahta Selman Yeşilbağ ve montajda Talip Korkmaz. Türk televizyon tarihinin en uzun ömürlü programını çekecek çekirdek kadrosu da bu ki beşliydi. Brandt ilk program için birbirinden ilginç konular seçmişti. AIDS, Doğu Batı casusları, Yıldız Savaşları projesi ve bu konuda Washington Büyükelçisi Şükrü Elekdağ'la telefon bağlantısı. Ayrım sonu, sayfa 253.